Ayrım 4. Jules Verne. Ay'a yolculuk. Sayfa 35. 6. Birleşik Devletler'de hiç kimsenin bilmemezlik edemeyeceği şey ile inanmasına izin verilemeyecek şey. Barbie Kane'in önerisi, gece yıldızıyla ilgili bütün gökbilimsel olguları günün konusu yapmıştı. Herkes büyük bir titizlikle ayı öğrenmeye koyuldu. Sanki ay ufukta ilk kez beliriyordu ve o zamana dek hiç kimse gökyüzünde böyle bir şey görmemişti. Hemen moda haline geldi. Alçak gönüllülüğünden hiçbir şey yitirmeksizin günün dişi aslanı olup çıktı. Yıldızlar arasında ayrıcalıklı bir yere kavuştu. Ama hiç de şişinip böbürlenmedi. Gazeteler bu kurt güneşinin rol aldığı eski öyküleri yeniden piyasaya sürdüler. İnsanlığın ilk çağlarındaki bilgisizliğin ona yakıştırdığı etkileri hatırlattılar. Her telden onun türküsünü çağırdılar. Hani neredeyse yanık sevda türkülerine başlayacaklardı. Bütün Amerika ay hastalığına tutuldu. Diğer yandan bilimsel dergiler de özellikle Gun Club'ın girişeceği denemenin akla getirdiği soruları ele aldılar. Cambridge Gözlem Evi'nin mektubu hepsince basıldı, yorumlandı ve koşulsuz onaylandı. Sözün kısası, en sıradan okur yazar Yankee'nin uydumuzla ilgili olgulardan bir tekini bile öğrenmemezlik etmesine, yaşlı hanımların en dar kafalısının bile bundan böyle ayla ilgili boş inançlara değer vermesine izin verilmez oldu. Bilim bin türlü biçimde önlerine gelmekteydi. Gözlerinden, kulaklarından, beyinlerine durmadan bilim akıyordu. Gök bilim konusunda eşeklik etmek tam anlamıyla olanaksızdı artık. O güne dek pek çok kişi ayla dünya arasındaki uzaklığın nasıl hesaplandığını bilmiyordu. Bu fırsattan yararlanarak söz konusu uzaklığın ayın paralaksıyla elde edildiği öğretiliyordu kendilerine. Paralaks sözcüğüne şaşanlara bunun dünyanın yarı çapının iki ucundan aya çekilen düz çizgilerin yarattığı açı olduğu söyleniyordu. Bu yöntemin yetkinliğinden kuşkulanmaya kalktıkları an ortalama uzaklığın 234.347 mil yani 94.330 fersa olduğu kanıtlanmakla kalmıyor. Gök bilimcilerin olsa olsa 70 millik 30 fersahlık bir yanılgıya düşebilecekleri söyleniyordu. Ayın hareketleriyle haşır neşir olmamış kişilere gazeteler her tanrının günü iki ayrı hareketi bulunduğunu, hem kendi ekseni üzerinde hem de dünya çevresinde döndüğünü, ikisinin de aynı sürede yani 27 gün bir çeyrekte tamamlandığını gösteriyorlardı. Dünya çevresinde dönüş aydaki gündüz ve geceyi oluşturmaktadır. Ancak bir ay ayında tek bir geceyle tek bir gündüz vardır ve her biri 354 saat 20 dakika sürmektedir. Bereket versin ki ayın dünyaya dönük yüzü yerküreden gelen ışıkla 14 ayın ışığına denk bir yoğunlukta aydınlatılmaktadır. Dünyadan gözükmeyen öbür yüzüne gelince onun ikinci 354 saati de gecedir ve ancak yıldızlardan dökülen solgun aydınlıkla belli belirsiz ışımaktadır. Bu görüngü ayın kendi ekseni üzerindeki dönüşüyle dünya çevresindeki dönüşünün aynı zamanda tamamlanmasından doğmaktadır. Cassini ile Herschel'e göre bu olguya Jüpiter'in uydularında ve belki bütün öbür uydularda rastlanmaktadır. Anlayışlı ama dik kafalı bazı kişiler ilk ağızda ayın dünyaya hep aynı yüzünü gösterişinin aynı süre içerisinde kendi ekseni üzerinde dönüşünden ileri geldiğini anlamıyordu bir türlü. Böylelerine hadi gidip yemek odanızdaki masanın çevresinde gözünüzü merkeze dikerek dönmeye başlayın deniyordu. Dönme işiniz bittiğinde bakışlarınız sırayla yemek odasının her noktasından geçeceği için kendi ekseniniz üzerinde bir kez dönmüş olacaksınız. Tamam işte. Yemek odası gökyüzü, masa, dünya, ayda sizsiniz. Ve adamlar ağızları kulaklarında evlerine yollanıyorlardı. Demek ki ay, dünyaya hep aynı yüzünü göstermektedir. Bununla birlikte, daha doğrusu konuşmuş olmak için şunu eklemek gerekir ki, ayın ekseni üzerinde gözle görülür biçimde kuzeyden güneye ve doğudan batıya sallanmasından ötürü o tekerlek yüzünden daha çoğunu aşağı yukarı %57'sini göstermektedir. Cahiller de ayın dönüşü konusunda Cambridge Gözlemevi yönetmeni kadar bilgi edinince uydunun dünya çevresindeki hareketinden epey kaygılanmışlar ve 20 bilimsel dergi hemen kendilerini aydınlatmıştı. O zaman bütün bu insanlar gök kubbenin içindeki sayısız yıldızla geniş bir kadrana benzetilebileceğini, ayın da bu kadran üzerinde dünyalılara gerçek saati gösterdiğini öğreniyorlardı. Ay bu hareket sırasında değişik evreler geçirmekteydi. Ay, Güneş'in tam karşısında bulunduğu, yani 3 yıldız dünyayı araya alarak aynı çizgiye geldikleri an dolunay olmakta. Güneş'le kavuşum halindeyken, yani onunla dünya arasına girdiği zaman yeni ay adını almakta. Güneş ve dünyayla dik açı yapıp bunun tepe noktasında bulunduğu zamanlarsa ilk ve son dördün denmekteydi. Kimi keskin görüşlü yankiler ay tutulmasının ancak güneşle ters düştüğü ya da kavuşma halindeyken meydana gelebileceğini ileri sürüyorlardı ve de doğru düşünüyorlardı. Kavuşma halinde ay güneşi gölgeleyebilir. Oysa karşıt durumda dünya onu gölgeleyebilir. Bu tutulmalar ay ayında iki kez oluşmuyorsa buna neden ayın dünyanın da çevresinde döndüğü düzleme doğru eğik oluşudur. Gece yıldızının ufuk çizgisine oranla varacağı yüksekliğe gelince Cambridge Gözlemevi'nin gönderdiği mektup bu konuda bilinmesi gereken her şeyi söylemişti. Bu yüksekliğin bulunulan yerin enlemine göre değiştiğini herkes biliyordu artık. Ayın tepe noktasına, yani kendisine bakanların tam tepesine çıktığı bölgeler ancak ekvatorun 28 derece güney ve kuzeyinde kalan yerlerdi. Denemeye yeryüzünün bu enlemler arasında kalan bir noktasından başlanması, böylece merminin yere dikey atılıp yer çekiminden olabildiğince çabuk kurtulabilmesinin sağlanması da işte bu yüzden salık verilmişti. Girişilecek denemenin başlıca koşullarından biriydi bu ve kamuoyunu yakından ilgilendirmekteydi. Ayın dünya çevresinde dönerken izlediği yola gelince, Cambridge Gözlemevi dünyanın dört bir yanındaki cahillere bunun bir çember değil, basık bir daire, yani elips olduğunu, dünyanın da bu elipsin odak noktalarından birinde bulunduğunu öğretmişti. Bu elips biçimindeki yörünge bütün gezegen ve uydularda ortaktır. Ve yörünge mekaniği büyük bir kesinlikle kanıtlanmıştır ki başka türlüsü olamaz. Dolayısıyla ayın yer ötede dünyadan en uzak, yer beride ise dünyaya en yakın noktalarda bulunduğu açıkça anlaşılmıştı. Her Amerikalının ister istemez öğrendiği, kimsenin bilmemezlikten gelmesine izin verilmeyen şeyler bunlardı işte. Ancak her ne kadar bu doğru ilkeler tezelden halka mal edildiyse de, bir sürü yanlış bilginin, gerçek dışı korkunun zihinlerden sökülüp atılması hiç de kolay olmadı. Nitekim kimi yavuz kişiler hala ayın eski bir kuyruklu yıldız olduğunu, güneş çevresindeki uzun yörüngesinde uçarken dünyanın yakınından geçtiğini ve yer çekimine kapılıp kaldığını savunmaktaydılar. Bu salon gök bilginleri ayın o kavruk görünüşünü böylece açıkladıklarını ileri sürüyor. Bu onulmaz yıkımı gökyüzünün ışıklı yıldızına yüklüyorlardı. Ancak kuyruklu yıldızların çevresinde hava tabakasının bulunduğunu, ayın çevresinde ise pek az hava bulunduğunu ya da hiç bulunmadığını söylediğiniz zaman karşılık vermekte güçlük çekiyorlardı. Tavşan soyundan gelen daha başkaları ise aydan bayağı ürküyorlardı. Halifeler zamanında yapılan gözlemlerden bu yana dünya çevresindeki dönüşünün gittikçe hızlandığını işitmişlerdi bir yerlerden. Bundan aslında mantıklı olarak hız arttıkça iki yıldız arasındaki uzaklığın azalacağı ve bu ikili etki sonsuza dek sürdükçe günün birinde ayın küt diye dünyaya bindireceği sonucunu çıkarıyorlardı. Bununla birlikte ünlü Fransız matematikçisi Laplace'in hesaplarına dayanarak kendilerine bu hızlanmanın çok önemsiz olduğu ve bunun ardından belli bir yavaşlamanın geleceği öğretildiği zaman yüreceklerine su serpildi ve ileriki kuşaklar adına korkmaktan vazgeçtiler. Bu hesaba göre güneş sistemindeki denge ileriki yüzyıllarda da bozulmayacak demekti. Bir de boş inançlar sınıfı vardı elbet. Böyleleri hiçbir şey bilmemekle kalmaz. Olmayanı da bilirler, hele ay konusunda bilmedikleri yoktur. Kimileri ay yuvarlağına dünyanın çeşitli noktalarında durup yüzlerini görebilecekleri ve düşüncelerini birbirlerine aktarabilecekleri parlak bir ayna gözüyle bakıyorlardı. Kimileri de aya yeni ay halindeyken 1000 kez bakılmışsa bunun 950'sinin tufan, deprem, su baskını gibi korkunç değişikliklere yol açtığını öne sürmekteydi. Sizin anlayacağınız bu adamlar gece yıldızının insanların yazgısı üzerinde etkili olduğuna inanmaktaydılar. Varoluşun gerçek dengeleyicisi sayıyorlardı onu. Her aylının eş duysal bir bağla, bir dünyalıya bağlı olduğuna inanıyor. Doktor Mill ile birlikte yaşam sisteminin bütünüyle onun etkisi altında olduğunu savunuyor. Büyük bir inatla oğlanların yeni ay, kızlarınsa son dördün sırasında doğduklarını ileri sürüyorlardı. Her neyse işte, sonunda bu bayağı yanılgılardan vazgeçmek, doğrunun kendisine dönmek gerekti ve her ne kadar büyüle etkisinden yoksun kalan ay, kimi çapkınlar üzerindeki gücünü yitirdi ve bazıları ona sırtını döndüyse de büyük çoğunluk ondan yana çıktı. Yankilere gelince akılları fikirleri havalardaki bu yeni kıtayı ele geçirmek ve en yüksek tepesine Amerika Birleşik Devletleri'nin yıldızlı bayrağını dikmekti. 7. Mermiye övgü. Cambridge Gözlemevi 7 Ekim tarihli ünlü mektubunda sorunu gökbilimsel açıdan ele almıştı. Şimdi artık iş sorunun mekanik yanını çözmeye kalmıştı. Amerika dışındaki herhangi bir ülke olsa uygulamada aşılmaz güçlükler ortaya çıkardı. Buradaysa çocuk oyuncağıydı işin bu yanı. Başkan Barbicane hiç vakit yitirmeden Gun Club'da bir uygulama yardımcı kurul seçmişti. Bu yar kurul 3 toplantı yaparak top, mermi ve barut gibi 3 büyük sorunu çözecekti. Yar kurul bu alanda tam birer bilgin olan şu 4 kişiden meydana gelmişti. Oylar 2-2 bölündüğü zaman bulunduğu yana ağırlık kazandıran Barbicane, General Morgan, binbaşı Elphiston ve sözcü yazmanlıkla görevlendirilen vazgeçilmez J.T. Maston. 8 Ekim günü yar kurul, Başkan Barbicane'in Republican Street, Cumhuriyet Caddesi, 3 numaradaki evinde toplandı. Boş mideler böylesine ciddi bir tartışma sırasında gurultularıyla ortalığı bulandırmasın diye Gun Club'ın 4 üyesi tabaklar dolusu sandviçle kocaman çaydanlıkların oturtulduğu bir masanın başına geçtiler. J.T. Maston hemen diviti alıp el yerine kullandığı çengele vidaladı ve toplantı başladı. İlk sözü Barbicane aldı. "Sevgili arkadaşlarım," dedi. "Önümüzde günümüzün en önde gelen bilimlerinden atış bilimin, yani herhangi bir itici güçle uzaya fırlatılıp kendi haline bırakılan mermilerin hareketini inceleyen bilimin en zor sorularından biri var." "Ah atış bilim, ah," diye bağırdı J.T. Maston heyecanlı bir sesle. "İlk toplantıyı mermimizi fırlatacak aygıta ayırmak mantıklı bir davranış olurdu belki," diye devam etti Barbicane. "Evet öyle," diye karşılık verdi General Morgan. "Oysa," diye konuşmasını sürdürdü Barbicane, "uzun uzun düşündükten sonra vardığım kanıya göre mermi sorunu top sorunundan önce ele alınmalı ve sonuncunun boyutları birincininkine uydurulmalıdır." "Söz istiyorum," diye atıldı J.T. Maston. O harika geçmişine duyulan saygıyla söz hemencecik ona verildi. "Yiğit arkadaşlarım," dedi bizimki esin dolu bir sesle. "Başkanımız mermi sorununa öncelik tanımakta haklıdır. Ay'a göndereceğimiz gülle bizim habercimiz, büyükelçimizdir. İzin verirseniz ben onu sadece manevi açıdan ele almak istiyorum." Bir mermiyi bu açıdan ele alma isteği yar kurul üyelerini epey meraklandırdı. Dolayısıyla bütün dikkatlerini J.T. Maston'un sözlerine verdiler. sayın görevdaşlarım, diye devam etti Berike. Kısa konuşacağım. İnsan öldüren fizik gülleyi bir yana bırakıp matematiksel manevi gülleyi ele alacağım. Bence gülle insan gücünün en parlak belirtisidir. Bu güç en eksiksiz olarak güllede özetlenir. İnsanoğlu onu yarattığı gün yaklaşmıştır en çok yaradana. Çok güzel, dedi binbaşı Elphiston. Gerçekten de, diye haykırdı Wise. Tanrı nasıl yıldızları ve gezegenleri yarattıysa, insanoğlu da dünyasal hızların ölçütü, aslında birer mermiden başka bir şey olmayan uzaydaki yıldızların küçültülmüş örneği gülleyi yapmıştır. Elektriğin, ışığın, yıldızların, kuyruklu yıldızların, gezegenlerin, uyduların, sesin, rüzgarın hızı Tanrı'nındır. Buna karşılık en hızlı tren ya da atlardan 100 kere daha hızlı giden güllenin hızı da bizimdir. G.T. Maston kendinden geçmişti. Gülleye yakılan bu ilahiyi okurken sesi alabildiğine şiirselleşmişti. Rakam mı istiyorsunuz, diye devam etti. Alın size en gösterişlisinden rakam. Örneğin şu alçak gönüllü 24'lük gülleyi alın. Elektrikten 800 bin, ışıktan 640, dünyadan güneş çevresindeki dönüşünden 76 kez daha yavaş gitse de namlu ağzından çıkışta ses hızını aşmakta, saniyede 200 toz, 10 saniyede 2000 toz, 1 dakikada 14 mil, 6 fersa, günde 20.100 mil, 8.640 fersa, yani dünyanın kendi ekseni üzerinde dönüşü sırasında ekvator çizgisindeki noktaların hızı kadar, yılda da 7.336.500 mil, 3.155.760 fersa yol almaktadır. Demek ki 11 günde Ay'a, 12 yılda Güneş'e, 360 yılda Neptün'e, yani Güneş sisteminin son sınırına varabilir. Bu çelimsiz ellerimizden çıkan küçücük gülle bu işleri yapabilir işte. Bu hızı 20 katına çıkarıp mermiyi saniyede 7 mil hızla fırlattığımız zaman ne olur dersiniz? Ah yüce gülle, göz kamaştırıcı mermi. Yukarıda yeryüzünden gelmiş bir büyükelçiye yaraşır biçimde karşılanacağını düşünmeye bayılıyorum. Söylevin bu tumturaklı bitişi yaşa, var ol sesleriyle karşılandı ve G.T. Maston kulüp arkadaşlarının kutlamaları arasında heyecan içerisinde yerine oturdu. Şiire epeyce pay ayırdıktan sonra şimdi de doğrudan doğruya soruna geçelim, dedi Barbicane. Hazırız, diye karşılık verdi yar kurul üyeleri. Tek başlarına yarımşar düzine sandviçi mideye indirirken. Çözülmesi gereken sorunu biliyorsunuz, diye konuşmasını sürdürdü başkan. Bir mermiye saniyede 12 bin yardalık bir ilk hız kazandırmamız gerekiyor. Bana kalırsa başarırız bu işi. Ama önce şimdiye dek ulaşılan hızları inceleyelim. General Morgan bizi bu konuda aydınlatabilir. Hem de kolayca, diye karşılık verdi general. Çünkü savaş sırasında deneme encümeni üyesiydim. Dolayısıyla sizlere şunu bildirebilirim ki Dahlgren'in yüzlük topları 2500 toza fırlattıkları mermilerine saniyede 500 yardalık bir ilk hız vermekteydiler. Güzel. Peki ya Rodman'ın Kolumbiyadı, diye sordu başkan. Rodman'ın Kolumbiyadı New York yakınlarındaki Hamilton Kalesi'nde bir deneme atışı yapmış, yarım tonluk bir gülleyi saniyede 800 yardalık bir hızla 6000 öteye fırlatmıştır. Buysa Armstrong'larla İngiliz Pariserlerinin hiçbir zaman elde edemediği bir sonuçtur. Ah o hınzır İngilizler, ah, dedi G.T. Maston ürkünç çengelini doğuya doğru uzatarak. Demek ki şimdiye dek elde edilen en büyük hız 800 yarda. Öyle mi, diye sordu Barbicane. Evet öyle, diye karşılık verdi Morgan. Oysa, diye atıldı G.T. Maston, benim havan topu çatlamasaydı. Evet ama çatladı, diye karşılık verdi Barbicane. Hatır gönül tanıyan bir sesle. Dolayısıyla şu 800 yardalık hızı başlangıç kabul edelim. Bunu 20 katına çıkarmak gerek. O hızı sağlayacak yolları başka bir toplantıya bırakarak sayın üye arkadaşlarım, dikkatinizi mermiye verebilecek uygun boyutlar üzerine çekeceğim. Bildiğiniz gibi artık karşımıza çok çok yarım ton gelen mermiler yok. Neden olmasın, diye sordu binbaşı. Çünkü göndereceğimiz mermi eğer ayda canlı varsa dikkatlerini çekebilmek üzere kocaman bir şey olmalıdır. diye karşılık verdi J.T. Maston. Başkandan önce. Evet diye yanıtladı Barbicane. Hem bunun için hem de daha önemli bir nedenden ötürü. Ne demek istiyorsunuz Barbicane diye sordu binbaşı. Demek istediğim şu ki bütün iş oraya bir mermi sallayıp gerisine boş vermek değildir. Amacına varana dek adım adım izlemeliyiz onu. Ne dediler binbaşı ile general bir ağızdan. Bu öneriye azıcık şaşarak. Hiç kuşkusuz böyle olmalı diye devam etti Barbicane kendinden emin bir sesle. Yoksa yapacağımız deneme hiçbir işe yaramaz. İyi ama diye karşılık verdi binbaşı. O zaman bu mermiyi alabildiğine kocaman yapmak zorunda kalacaksınız galiba. Hayır, dinleyin lütfen. Biliyorsunuz optik aletler büyük bir yetkinliğe erişti. Kimi gök dürbünleriyle gök cisimlerini 6000 kez büyütebilmeyi ve ayı aşağı yukarı 40 mile 16 fersaha getirmeyi başardılar. Bu uzaklıktansa 60 ayak genişliğindeki nesneler kolayca görülebilmektedir. Gök dürbünlerinin büyütme gücünün daha ileri götürülemeyişi bakılan cisimlerin aydınlığıyla ilgilidir. Kendisine gelen ışığı yansıtan bir aynadan başka bir şey olmayan aysa büyütmenin artırılmasına yetecek kadar ışık gönderememektedir. Peki ne yapacaksınız öyleyse diye sordu general. Atacağınız mermiye 60 ayaklık bir çap mı vereceksiniz? Yok canım. Ayı daha aydınlık hale getirme işini mi yükleneceksiniz yoksa? Tam üstüne bastınız. Yo, bu kadarı fazla azizim diye bağırdı J.T. Maston. Evet, gereğinden fazla basit diye karşılık verdi Barbicane. Gerçekten de ayın ışığının geçtiği hava tabakasını azaltırsam onu daha yoğunlaştırmış olmaz mıyım? Elbette. Tamam işte, bunun için ise yüksek dağlardan birinin tepesine bir gök dürbünü oturtmam yeter. Biz de öyle yapacağız zaten. Teslim oluyorum azizim, teslim oluyorum diye karşılık verdi binbaşı. Korkunç derecede basite indirgiyorsunuz her şeyi. Peki nasıl bir büyütme elde edeceksiniz o zaman? 48 binde birlik. Buysa ayı hemen 5 mil ötemize getirecek. Ve üstündeki nesnelerin gözükebilmeleri için 9 ayak çapında olmaları yetecektir. Harika diye bağırdı J.T. Maston. Atacağımız mermi 9 ayak çapında olacak demek. Tamı tamına. Yalnız izin verirseniz şunu belirtmek isterim ki diye söze karıştı binbaşı Elphiston. Yine de ağırlığı aman binbaşım diye karşılık verdi Barbicane. Ağırlığını tartışmazdan önce izin verin de babalarımızın bu alanda harikalar yarattığını hatırlatayım. Atış bilimin gelişmediğini ileri sürmek aklımın köşesinden geçmez elbet. Ancak şurası da bilinmelidir ki daha orta çağda insanı şaşırtacak sonuçlar hatta bizimkilerden daha şaşırtıcı sonuçlar alınmaktaydı. Örneğin diye yanıtladı Morgan. Sözlerinizi doğrulayın diye haykırdı J.T. Maston heyecanla. Bundan kolay ne var diye karşılık verdi Barbicane. Önerimi destekleyecek örnekler var elimde. Nitekim 2. Mehmet 1453'te Konstantinopolis'i İstanbul'u kuşattığı zaman 1900 librelik 950 kiloluk gülleler atılmıştır. Bunların boyunu varın siz hesaplayın artık. Vay vay dedi binbaşı. 1900 libre gerçekten büyük rakam. Malta'da şövalyeler zamanında San Elmo kalesindeki bir top tam 2500 librelik 1250 kiloluk mermiler fırlatıyordu. Yok canım olacak şey değil. Ve son olarak bir Fransız tarihçesinin anlattığına göre 11. Louis zamanında bir havan topu yalnızca 500 librelik bombalar atıyormuş. Ama bu bomba delilerin akılları kapattığı Bastille hapishanesinden atıldı mı, akıllıların delilleri kapattıkları Charenton'a düşüyormuş. Müthiş dedi J.T. Maston. Peki o günden bu yana gördüklerimiz nedir acaba? Armstrong toplarının topu topu 500 librelik, Rodman kombiyadlarınınsa yarım tonluk gülleler attığını. Demek ki mermilerin vardığı uzaklık arttıkça ağırlıkları azalmıştır. Çabalarımızı bu yöne kaydırırsak, bilimin elde ettiği gelişmeler aracılığıyla 2. Mehmet'in ya da Malta şövalyelerinin kullandığı güllelerin ağırlığının 10 katına çıkabiliriz. Hiç kuşkusuz öyle diye karşılık verdi binbaşı. Yalnız mermi için hangi madeni kullanmayı tasarlıyorsunuz? Dökme demir tabii dedi General Morgan. Dökme demir ha diye atıldı J.T. Maston küçümseyen bir tavırla. Ay'a gidecek bir mermi için çok sıradan bir ham madde bu. Fazla ileri gitmeyelim saygıdeğer dostum diye karşılık verdi Morgan. Dökme demir yeterli artar. Peki diye söze karıştı binbaşı Elphiston. Ağırlık hacimle doğru orantılı olduğuna göre. Dökme demirden yapılmış, 9 ayak çapındaki bir gülle yine epey ağır çekecektir. Evet, içi doluysa öyle ama boşsa hayır dedi Barbicane. Boş mu? Obüs mermisi olacak demek. Evet, içinde de bir takım resmi yazılarla dünyadan alınmış örnek ürünler konur diye atıldı J.T. Maston. Evet, obüs mermisi olacak diye karşılık verdi Barbicane. Mutlaka öyle olmalı. İçi dolu 108 parmaklık bir gülle 200 bin libre gelir ki bu da yabana atılmayacak bir ağırlıktır. Ancak mermi sağlam kalabilsin diye ağırlığının 5000 libre olmasını öneriyorum. Kalınlığı ne olacak diye sordu binbaşı. Kurallara uygun davranırsak diye söze karıştı Morgan. 108 parmaklık çap en azından 2 ayaklık kalınlık ister. O kadarı çok olur diye karşılık verdi Barbicane. Unutmayın ki bu madensel levhaları falan delecek bir mermi olmayacak. Barut gazının basıncına dayanabilecek bir kalınlık vermek yetişir. Öyleyse sorun şu. Dökme demirden yapılmış bir obüs mermisinin 20 bin librelik ağırlık için çeper kalınlığı ne olmalıdır? Usta hesap uzmanımız Yiğit Mesin. Hemen şimdi söyler bize bunu. Ondan kolay ne var diye karşılık verdi Yar Kurulun saygıdeğer yazmanı. Ve daha sözünü bitirmeden önündeki kağıda bir takım cebir denklemlerini çiziktirdi. Divitinin ucundan N ve X kareler döküldü. Hatta elini bile sürmeden bir küp kök aldığı sezildi ve sonunda merminin çeper kalınlığı 2 parmak olacak dedi. Yetecek mi bu kalınlık diye sordu binbaşı kuşkulu bir yüzle. Hayır diye karşılık verdi Barbicane. Yetmeyecek elbet. Peki ne yapacağız öyleyse diye söze karıştı Elphiston telaşlı telaşlı. Dökme demirden başka maden kullanacağız. Bakır mı? Dedi Morgan. Hayır, o da çok ağırdır. Ben size daha iyisini önereceğim. Neymiş o? Dedi binbaşı. Alüminyum diye karşılık verdi Barbicane. Alüminyum mu? Diye bağırıştılar başkanın çalışma arkadaşları. Evet, öyle dostlarım. Biliyorsunuz, ünlü Fransız kimyacısı Henri Sainte-Claire Deville 1854'te alüminyumu katı kitle halinde elde etmeyi başarmış bulunuyor. Bu değerli maden gümüş gibi parlak, altın gibi bozulmaz, demir gibi sağlam, bakır gibi kolay ergir, cam gibi hafiftir. Üzerinde kolayca çalışılır, doğada pek yaygındır. Kayaların çoğunun temel maddesidir. Demirden 3 kez daha hafiftir ve sanki bizim mermi için yaratılmıştır. Yaşasın alüminyum diye haykırdı Yer Kurul yazmanı coşkun anlarındaki gürültücülükle. İyi ama sayın başkanım dedi binbaşı, alüminyumun fiyatı çok yüksek değil mi? Eskiden öyleydi diye karşılık verdi Barbicane. İlk bulunduğu zaman alüminyumun libresi 260 dolarla 280 dolar arasındaydı. Aşağı yukarı 1500 frank. Sonra 27 dolara, 150 franga düştü. Bugünse topu topu 9 dolar 48,75 frank ediyor. İyi ama libresi 9 dolarlık fiyat yine de yüksektir dedi pek kolay teslim olmayan binbaşı. Yüksektir sayın binbaşım ama yanına yaklaşılmaz da değildir. Peki bu durumda ağırlığı ne olacak merminin diye sordu Morgan. Yaptığım hesapların sonucu şöyle diye karşılık verdi Barbicane. 108 parmak çapında 12 parmak kalınlığındaki bir gülle dökme demirden yapıldığı zaman 67.440 libre gelirdi. Dökme alüminyumdan yapıldığı zamansa ağırlığı 18.150 libreye düşecektir. Harika diye bağırdı Maston. Bu da tam bize göre bir şey olur. Harika, harika diye karşılık verdi binbaşı. Yalnız bilmiyor musunuz ki libresi 18 dolardan bu mermi bize 173.250 dolara 928.437.50 franga patlayacağını çok iyi biliyorum. Korkmayın dostlarım. Giriştiğimiz iş parasızlıktan yarı yolda kalmayacak. Ben güvence veriyorum size. Hatta kasalarımıza para yağacaktır diye yanıtladı J.T. Maston. Peki ne diyorsunuz alüminyum için diye sordu başkan. Kabul edilmiştir diye karşılık verdi 3 yar kurul üyesi. Merminin biçimine gelince diye devam etti Barbicane. Pek önemi yok. Çünkü hava tabakası açıldıktan sonra gülle boşlukta kalacaktır. O yüzden yuvarlak bir gülle öneriyorum. İsterse kendi ekseni üzerinde dönsün, canının çektiğini yapsın. Yar kurulun ilk toplantısı böylece sona erdi. Mermi sorunu kesinlikle çözüme bağlanmıştı ve J.T. Maston aylılara alüminyumdan yapılmış bir gülle yollanacağını düşündükçe sevincinden uçuyor, böylece dünyalıların ne yaman kişiler olduklarını anlarlar, diyordu. Dördüncü ayrımın sonu, sayfa 50.